Podcast dinle.
Merhaba, ben Murat Muratoğlu. Ekonominin karanlık lordu. Ortalık yangın yeriyken saçım tarayacak halim yoktu. Ekonomik olarak uçacağı söylenen Türkiye'nin uçabilen yangın söndürme uçağı sayısı sıfır olur mu? Oldu. Millet bu zor günlerini atlatmak için tam devletten yardım istiyordu ki devlet uyanıklık yaptı, önce davrandı. Hop! İBAN yayınladı. Anında kaydı.
Bu amaçla valiliğimiz burada Antalya'da bir hesap açıyor.
Ülke Türkiye göbek adı İBAN oğulları. Size şöyle anlatayım. Son 18 yılda toplanan vergi miktarı 2 trilyon 350 milyar dolar. Türk lirasıyla söylemeye kalksam video burada kopar. Acaba bu kadar parayı ne yaptılar? Sattılar, savdılar yetmedi. Parasızlıktan Merkez Bankası'nın ihtiyaç akçesine bile el koyanlar sizce kasada para mı bırakırlar? Zira bir dünyada borçlandılar. Hani onlarca millete yaptık dedikleri saray var ya. Sahi evi yanan vatandaşlar da oda talep edip kalabilecekler mi milletin saraylarında? Ya biraz sıkışsalar Manavgat nüfusunun tamamı sığar. Hani sabır ve duayla aşacaktık bugünleri? Belli ki sabır kalmadı, dualarımız da kabul olmadı. İş para bulmaya kaldı, adamlar garibana İBAN yolladı. Zira bir ülkede salgın hastalık olur. Para yok. Deprem sallar, para yok. Sel vurur, para yok. Toprak kayar, para yok. Yangın kavurur, para yok. Görürsünüz bakın, sonunda yapacaklar devasa bir bağış kutusu. Edirne'den Kars'a kadar elden ele dolaştıracaklar. Hani cami çıkışlarında beyler az çok demeyelim, boş geçmeyelim diyen dayıların bu kadim sistemiyle ülkeyi yönetecekler. Her şeyi de devletten beklememek lazım derken her şeyi halktan beklemek ne demek? Bu işte bir terslik var sanki. Neyse, ben konuma dönüyorum, anlatıyorum size ekonomiyi. Ben mecburen işin ekonomik tarafına bakarım. Yangınların ülkeye maliyetini, hasar tespitini yaparım. Fakat bunun için daha çok erken. Ama size şunu söyleyeyim. Ormancılıktan bal üretimine, tarımdan turizme kadar çok ağır yükler getirecek bizlere. Herhangi bir plan, program, taktiğimiz falan yok. Hani teste girdiğinizde hiçbir fikriniz olmadığı sorular görünce kafanıza göre doldurur gibi boşlukları dilediğimizce dolduruyoruz. Sonra da iyi bir sonuç bekliyoruz. Bizim olayımız bu. Sonuç deyince herkesin baktığı tek ekonomik gösterge halen dolar fiyatı. Düşüyorsa ülke iyi, çıkıyorsa ülke kötü yolda. Nitekim dolar kuru yaklaşık 5 aydır devam eden yükselişini Temmuz ayında Türk lirası karşısında %3,5 düşerek tamamlamıştı. Demek ekonomi iyi yoldaydı. Nitekim Ağustos ayı da öyle başladı. İyi gösterge dolar fiyatının gerilemesi. Ben bunu demiştim demeyi sevmem ama olaylara bu çerçeveden bakarsak dolarda hafif şekilde gerileme gözlenmesi olağandır. Şahsen bir süre daha bu sakinliğin devamını bekliyorum. Görünen köy kılavuz istemedi. Finansal süreçlerde yılın en kritik ayı hangisi derseniz bana, yıllardır Ağustos ayını baz alırım. Yıl başına kadar gidişatın göstergesi gibidir. Tamam Ağustos fena başlamadı dediğim ki, bu düşüşte dünyadaki bütün para birimlerine karşın doların geri çekilmesi etkili olmuştu. Erdoğan'dan direkt müdahale geldi. Düşmesine izin vermedi. Yahu daha bugün Ağustos'un 5'i, sarayın siparişi belli.
Biz Ağustos'la birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz.
Öyle hemen dolarınızı satmayın dercesine.
Buradan bir yerde ben de sinyalimi belli yerlere herhalde vermiş oluyorum. Faiz oranlarında da bir defa düşüşe geçiyoruz.
Kül kedisi masallarını bir hayat stili haline getirmiş kendisi. Bak, bundan 2 gün önce Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Kaç çıktı? İstatistik kurumu ucu ucuna enflasyonu %18,95 olarak açıkladı. Şu şansa bakın ki eğer enflasyon %19'un üzerinde çıksaydı Merkez Bankası faizleri arttırmak zorunda kalacaktı. Marketlerin sezon sonu indirim reyonu gibi. 9,99, 18,95 ne farkı var? Ekonomi yine dosta korku, düşmana güven vermeye devam etti. Gerçi faiz arttırımının da bir anlamı kalmadı. Ben razıyım, buralarda kalsın işte. Kim faize bakıp dolar alıyor ki? Belki biraz yabancılar, belki biraz kurumsallar. Yerli bireysel yatırımcının derdi güven. Türk lirasına güvenmiyor. Gidip ev alıyor, araba alıyor, arsa alıyor, Türk lirasından kurtulmaya çalışıyor. Bu ortamda dolar başı çekiyor. Bankalardaki döviz mevduatı miktarına bakıyoruz. 1.7 milyar dolar daha artmış. 230 milyar dolara çıkmış. Ha, Erdoğan'ın bu laflarını baz alıp oldu da gaza gelip faizleri düşürürse, ki kuvvetle muhtemel bunu Eylül ayında yapacak, olay farklı yerlere doğru kopacak. Ama bu ay için bütün paramı faizi değiştirmemesine basıyorum. Ekonomistler esas sorunu enflasyon olarak görüyorlar. Ama heybede büyüğü var. Dediğim gibi güven. Nedeni ne? Yönetimin kötü ve burnun ucunu dahi görmekten uzak olması. Türkiye bu yönetimle ne kadar para gelirse gelsin, ne kadar para bulursa bulsun gitmeyecek iyiye. Ya bakın, şunun şurasında 7 ay kadar önce oturdu Merkez Bankası'nın zeki çalışanları hesap yaptı. Bazı hedefler koydu. Şu hedeflere tekrar baştan bir bakalım. Son 18 yılın Temmuz ayında gerçekleşen en yüksek enflasyonu ile birlikte rezaletin boyutunu iyice anlayalım. Merkez Bankası yılın başında hedefi yapıştırdı %5. Aferin dedik. Zira enflasyon yüksek gelmeye başladı. Merkez Bankası çalışanları koydukları hedefin çay atmayan Erdoğan figürü kadar olanaksız olduğunu kavrayınca bu sefer çıktılar. 2021 tahminimiz olan %9.4'e kilitlendik diye açıklama yaptılar. Arada başkan kovuldu, Naci geçti, döviz koptu gitti. İthal edilen her kalemin fiyatı arttı. Sonrasında biz bu hedefi biraz daha yukarı çekelim kararı alındı. Ne sallayalım bu sefer? %12.2 bize yeter. Hadi ona da eyvallah dedik. Tabii ki yetmedi. Geçen hafta yalnız kaldık, destek alamadık söyleme eşliğinde bu sefer de hedefi %14.1'e çektiler. Hedef mi koyuyorsun, don mu değiştiriyorsun? Bari çok söyle, büyüyünce de giyer. Sadece 7 ayda 4 hedef değiştirilir mi? Aklından bir sayı tut, daha iyi. Sanki hedefler hazırlanırken klavyenin üzerinde kedi yürümüş gibi. He, sorsan savaştayız. Neden böyle diyorlar? Çünkü bir ülke ekonomisine ancak savaş bu kadar zarar verebilir. Bu sebeple söylüyorlar. Peki Erdoğan'ın güvendiği ne? Turizm ve ihracat gelirleri. Ben olsam pek güvenmezdim. Çünkü turizmde aradığınız getiriye ulaşılamıyor. Lütfen sonra tekrar deneyin. Turizm gelirleri Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar 3 milyon dolar oldu. Bunu geçen yıl değil ama 2019'da karşılaştıralım. Yılın yine ikinci çeyreğinde o 3 aylık döneminde gelir rakamı 7 milyar 973 milyon dolardı. 2 yıl öncenin yarısı bile değil. Bunun anlamı turizm benim beklediğimden bile daha büyük hayal kırıklığı yaşattı. Ha, yaşatmaya da devam edecek. Yangınlar olsun, Delta varyantı virüsü olsun, başımızdan bela eksilmeyecek. Ha, bu arada yerli turistin ülkeye faydası yok. Otellere, turizm tesislerine var. Ha, o da güzel, neden? Sektörün bankalara olan borcu 150 milyar lira. Faiziyle birlikte düşünülürse her günü full çekseler bile ödenecek gibi bir rakam değil. Zira gördüğünüz bayramda kalabalık bir gurbetçi akını vardı. Sağ olsunlar, onlardan çok iyi para aktı. Dövizi biraz da sanki o toparladı. Gururumuz ihracata gelirsek. Bakın, burası da tam anlatıldığı gibi değil. Temmuz ayını baz alırsak, 2020-2021 yılları arasına bakarsak yurt dışına 201,5 milyar dolar mal satmışız. Rekorlar kırmışız, eyvallah. İyi de bunun bir de ithalat yanı var. Bak, onu hiç söylemiyorlar. Sadece Temmuz ayına bakalım. 16.4 milyar dolar satarken 20.7 milyar dolarlık mal almışız. Dış ticaret açığımız 4.3 milyar dolar. Ne oldu rekora? Hadi biraz daha genişletelim zamanı. Ocak-Temmuz arasına bakalım yine. 121.4 milyar dolarlık mal satarken 146.8 milyar dolarlık mal almışız. Dış ticaret açığı 25.4 milyar dolar. Yani ne begonya, ne ortanca, ne de siklemen. Balkonumun biriciği saksıdaki fesleğen. Hadi biraz gelirlerle kapasak bile cari açık bu yıl 15 milyar dolar civarında olacak. Paramız kalmadığı için mecburen ithalatımız azalacak. Dünyada Türkiye'ye borç vermeye hiç niyetli değil. Neden bu kadar yüksek faizle karşı bize borç vermiyorlar? Türkiye'ye aklı başında fonlar, ülkenin taşıdığı yüksek iflas riski ve kredi derecelendirme kuruluşlarının notları nedeniyle yatırım yapamazlar. Kim yapar? Risk eşiği yüksek hedge fonlar. Bu hedge fonlar geleneksel günlük likidite sağlayan fonlar gibi değildir. Açık uçlu yatırım fonlarının aksine yatırımcılarına kısıtlamalar getirir. Belirli zamanlarda girip çıkmanıza izin verir. Buna fund redemption denir. Bu Fun Redemption'ın popüler aylarından biri Ağustos ayıdır. Neredeyse bütün sonbaharı içine alır. İşte benim için bu nedenle en önemli ay Ağustos ayıdır. Gösterge niteliğindedir, rotamı oluşturur. Bakalım Türkiye'yi radarına alacak yatırımcı çıkacak mı? Bu durum borsada, tahvilde, hatta dolar fiyatında yön tayin edebilir. Hadi biz de bir fon yöneticisi olarak düşünelim. En büyük derdimiz ne? Hayır, enflasyon değil. Ben yabancı bir fon yöneticisiyim. Türkiye'den gidip alışveriş yapmıyorum ki, bana ne? Benim için en büyük risk, Türk varlıklarına yatırım yapmak için bozduracağım doları kaçtan yerine koyacağım. Ha, bunu garantiye alacak mekanizmalar var. Ama onları kullanırsam maliyetim artar. Türkiye'ye yatırım yapmam için cazibesi azalır. Şöyle düşünelim. Garanti para kazanmak istedim. Yatırım yaparken bir yıl uzun geldi, 6 aylık olsun dedim. 100 bin dolar bozdurdum. Al sana 850 bin lira. Paramı %18'den faize yatırdım. 6 ay sonra getirisi yaklaşık 75 bin lira olacak. Bunun bir diğer anlamı da, Şubat başında dolar 900 lira 25 kuruş olursa 5 kuruş para kazanamadım demektir. Yani 100 bin dolarımı geri alır, ülkeme dönerim. Yabancı raporlara bakıyorum. En hafifi yıl sonunda Türk lirasını 9 lira 50 kuruş olarak hedeflediğini yazıyor. Bu yılbaşı ben paramı Şubat'ta alacağım bir de. Ne işim var o zaman Türkiye'de? Yok mu dünyada başka ülke? Gider oraya yatırımımı yaparım. İşte bu sebeple bizim yüksek dediğimiz faize bile gelmiyorlar. Ama Türkiye'yi kısa vadede idare edecek beklentiler söz konusu. Öncelikle ortada yabancı yatırımcı falan kalmadığından döviz kurlarında yaşanacak veya yaşanan herhangi bir gelişme yerli yatırımcı kaynaklı. İşte bu durum bizi küresel dalgalanmalara karşı koruyor. Sığ suda dalgalanma olmuyor. Zaten işlem hacmi de geberdi ve beklediğimiz ay geldi. Ağustos'un 23'ünden itibaren nefret ettiğimiz IMF dünyaya 650 milyar dolar dağıtacak. Bunun 6.4 milyarı Türkiye'ye akacak. Rezervler nispeten rahatlayacak. Avrupa'dan da yaklaşık 3 milyar euro gelecek. Türkiye karşılığında mültecileri onlara yollamayacak. Benzer ahlaksız teklif Amerika'dan da kapılı kapılar arkasından geldi. Bakın, NATO toplantısında Amerikan Başkanı Joe Biden Erdoğan'la görüştü. O günden sonra Afgan mülteciler sınırlarımızdan akın akın geçti. Sonrasında Amerika'dan hop bir açıklama. Amerika ile bağlantılarından dolayı Taliban'ın şiddetine hedef olabilecek Afganların mülteci başvurularını Türkiye üzerinden yapmaları kararı alındı. Ya utanmadılar, Amerika Dışişleri Bakanlığı göçmenlerin İran üzerinden Türkiye'ye gidebileceklerini açıkladı. Hani bunlar kapalı kapılar ardındaydı? İş ortaya çıkınca bizim Dışişleri Bakanlığı yalandan tepki gösterdi. Amerika'da biz öyle demek istemedik falan dedi. Yok, ortaya çıkmasaydı kulaklarının üzerine yatacaklardı. Çünkü Afganlar gelmeye devam edecekler. Belli ki anlaşma yapılmış. Yoksa yüz binlerce Afgan hiçbir garantileri olmadan 3000 kilometre yol kat edip Türkiye'ye gelecekler ve tesadüfe bak, bunların hepsi de genç erkeklerden olacak. Hiçbir kadın çocuk yer almayacak. Garanti verilmiş kendilerine. Acaba bize ne dediler? Bak, mal varlığını açıklarım mı? Halkbank davasını başlatırım mı? Yoksa Katsa yaptırımlarının geriye kalan maddelerini uygulamaya koyarım mı? Güzel kardeşim, iyi güzel de ülkenin geliri belli. Pasta yıllardır aynı. Gidip de o pastanın 84 milyon kişiye bölünmesi başka, 92 milyon kişi tarafından paylaşılması bambaşka. Fakirleşmek var fıtratımızda. Bu göçmenlerin ekonomiye etkileri için üzerinde çalıştığım nefis bir video var, onu hazırlıyorum. Araya reklamımı da sıkıştırayım diyorum. Gelen paralar şunlar bunlar. Maalesef hiçbir işe yaramazlar. Senin sistemin kötü, yönetimin yetersiz. Şartlar zorlaşıyor. Alın işte, dün Amerikan hazinesi yaptığı açıklamada para dağıtımını yavaş yavaş Kasım'da kısmaya başlayacağını açıkladı. Parti bitmek üzere diye mekanın ışıklarını yaktı. Bunun anlamı bütün gelişen ülkeler için büyük tatsızlıktı. Ama görüyorsunuz, bir video daha su gibi aktı. Hadi bakalım, yeni sezonu açtım. Demin bahsettiğim gibi tam 10 tane değişik dosya videosunun altyapısını hazırladım. Artık konumuz sadece Türkiye ekonomisi değil. Farklı açılardan farklı ekonomik konular. Neler var neler. Abone olmayan kaybeder. Kazanmak istiyorsanız karanlıkta hep birlikte, kalbim sizinle, güç bizimle. Podcast dinle.